Ayrım 7.
Sayfa 73. Aslında bu şimdilerde sibernetik diye tabir edilen kontrol bilimidir. Mekanik ve mantıksal olarak mükemmel bir otokontrol sistemine yaklaşan dünyanın mükemmel bir otofrüstürasyona, kendi kendini hayal kırıklığına uğratmada yaklaştığını görmek kolaydır. Böyle bir sistem bir kısır döngü içermektedir ve kendisini yalan söylemekte olduğunu bildiren ibareyle "ben yalan söylüyorum" gibi aynı mantıksal yapıyı taşımaktadır. Uygulamada ifadenin kendisi bir yalandır zaten. Yanlış olduğu oranda doğru ve doğru olduğu oranda yanlış olduğu için ifade zincirleme bir saçmalıkla sonsuza kadar devam eder. Daha somut bir şekilde ifade edersem, hareketini tam olarak kontrol etmek için onu tuttuğum müddetçe bir topu atamam. Dolayısıyla kişinin kendisini ve çevreyi kontrol etme arzusu, kontrol edenin derin güvensizliği üzerine kuruludur. Avidya, bu pozisyonun kendi içerisindeki temel tutarsızlığını görememe başarısızlığıdır. İşte bir boş yaşamı kavrama ya da kontrol etme çabası buradan kaynaklanır ve sonuç olarak yaşam tarzı ise Hinduizm ve Budizmin samsara olarak adlandırdığı kısır döngü, doğum-ölüm döngüsüdür. Döngünün aktif prensibi karma, yani şartlı eylem olarak bilinir. Bu öyle bir eylemdir ki bir motivasyondan kaynaklanmakta ve bir hedef peşinde koşmaktadır. Bu eylem tipi her zaman daha fazla eylem gerektirir. İnsanın karma ile ilişkisi dünyaya, müdahalesini devam ettirmek zorunda kalacak şekilde müdahale ettiği andan itibaren başlar. Yani problemin çözümü, çözülmesi gereken daha başka problemler yarattığı, bir nesnenin kontrol edilmesi daha başka oluşumların kontrol edilmesini gerektirdiği zaman başlar bu ilişki. Dolayısıyla karma tanrı olmaya çalışan herkesin kaderidir. Dünyaya bir tuzak hazırlamıştır, fakat hazırladığı bu kapana kendisi kısılacaktır. Çoğu Budist doğum-ölüm döngüsünü tam anlamıyla bir reenkarnasyon süreci olarak anlar. Bu süreç boyunca bireyi şekillendirmekte olan karma, içe bakış ve uyanma sayesinde işini tamamlayıncaya kadar bir yaşamdan diğerine faaliyetine devam eder. Fakat Zen ve diğer Mahayana ekollerinde daha çok simgesel olarak ele alınan bir durumdur bu. Yani doğma süreci bir andan diğerine doğrudur. Böylelikle kişi kendisini zamanın her bir anında yeniden reenkarne eden, devamlı bir ego ile özdeşleştirdiği müddetçe de yeniden doğacaktır. Dolayısıyla öğretinin önem ve geçerliği özel bir hayatta kalabilme devamlılığı teorisinin kabulünü gerektirmez. Onun önemi eylem sorununun tümünü ve devamlılığını kısır döngülerle örneklemesinde yatar. Bu açıdan da Budist felsefesi, iletişim teorileri, sibernetik, mantık ve benzeri alanlarda çalışan araştırmacılar için özel bir önemi vardır. Üçüncü yüce gerçek, otofrüstürasyon kavramının ve döngüyü ortaya çıkaran tüm kısır yapılanmasıyla kavramanın sona erdirilmesiyle ilgilenir. Sona erdirme, nirvana olarak adlandırılır. Fakat kelimenin kökü son derece belirsiz bir yapıya sahiptir. Ve bu yüzden basit bir çevirisi neredeyse imkansızdır. Nirvana, kendisine bir alevin sürdürülmesi ya da sadece sönme, acelenin veya dalgaların, dönüşlerin ya da zihni kıvrılmaların kesilmesi anlamı verecek Sanskritçe kökle bağlantılandırılmıştır. Son iki yorum akla en yatkın olanları olarak görünmektedir. Eğer nirvana, despirasyon ise o nefesini ya da hayatı tutma çabasının her zaman boşa çıkacağını bilen bir adamın eylemi olacaktır. Çünkü nefesini tutmak onu kaybetmektir. Dolayısıyla nirvana, mokşanın yani serbest bırakma ve özgürleştirmenin tam karşılığı olarak alınabilir. Bu açıdan bakınca umutsuz bir manzara çıkar ortaya. Yaşam onu her zaman kontrol etme çabalarımızı boşa çıkaracaktır ve tüm insan çabası bulutları yakalamaya çalışırken gözden kaybolup giden bir el gibi olacaktır. Fakat başka bir açıdan yaklaşınca bu umutsuzluk ortaya inanılmaz bir neşe ve yaratıcı bir enerji çıkarır ki bu insanın yaşamını kaybetmesinin aslında onu bulması olduğunu söyleyen prensibin üzerine kurulmuştur. Yani ne otofrüstrasyon ne de kendini kurtarma ya da kontrol etme çabalarında gizlenmiş kaygılarla engellenmemiş bir hareket özgürlüğü bulmak da denebilir buna. Eğer nirvana dönüşlerin vritti kesilmesiyle ilgili ise ifadenin Yoga Sutra'da Citta Vritti Nirodha, zihnin dönüşlerinin sona ermesi olarak tanımlanan yoganın asıl amacıyla eş anlamlıdır. Yoga, bu tür düşünceleri onlar hakkında düşünerek aktarma uygulamasıdır. Kişi yogaya devam eder ve bir noktada sürecin ne kadar boş olduğu öyle bariz anlaşılır ki kendiliğinden kaybolur ve zihin karışıklıklardan uzak doğal doyumuna ulaşır. Bununla birlikte bu iki etimolojinin de aslında temelde bize aynı bilgiyi verdiği açıktır. Nirvana, yaşama sarılmanın sona erdiği anda ortaya çıkan yaşam tarzıdır. Sadece yapışmayı ele alırsak, nirvana tanımlanamaz olur. Nirvana'nın zihnin doğal ve kendini kavrayamamış bir şekilde bulunduğu durumdur. Ve kuşkusuz zihin burada özel bir anlama sahip değildir. Çünkü kavranılamamış olan obje bilgiyi kalıplaşmış yönüyle ele alırsak bilinmemektedir. Daha geniş anlamıyla ele alırsak nirvana varlığın bedene bürünmüş somutluklar döngüsünden kaybolması, çıkmasıdır. Buradan bir yokluk durumuna geçişi anlatmaz nirvana. Fakat tanımlamaların dışında kalan, dolayısıyla da ölçülemez ve sonsuz olan bir duruma geçiştir. Nirvana'ya ulaşmak aynı zamanda Buda'ya uyanışa ulaşmaktır. Fakat bu sıradan bir ulaşma değildir. Çünkü hiçbir motivasyon kaynağı ya da elde etme arzusu içermez. Nirvana'yı arzulamak, ona ulaşmayı amaçlamak imkansızdır. Çünkü bir eylem konusu olarak arzulanabilir veya tasavvur edilebilir hiçbir şey nirvana değildir. Nirvana sadece kendini kavramanın imkansızlığı anlaşılınca istek dışı, gayri ihtiyari ve kendiliğinden ortaya çıkar. Bu yüzden bir Buda, makam mevki ya da rütbe adamı değildir. Bir melek gibi yukarılarda değildir, fakat şeytan gibi aşağılarda bir yerlerde de değildir. Döngünün altı bölümünde herhangi bir yerde ortaya çıkmaz. Onun meleklerden üstün olduğunu düşünmek bir yanılgı olacaktır. Çünkü döngünün temel bir kuralı her yükselişin inişi ve her inişinde bir çıkışı olacağını belirtir. O bütün dualiteyi aşmıştır, dolayısıyla kendisini üstün bir kişilik ya da ruhani bir yetenek olarak görmesi onun için bir anlam ifade etmeyecektir. Dördüncü yüce gerçek, Buda'nın darmasının yani kendi kendini hayal kırıklığına uğratmasına, otofrüstrasyona son verecek sekizli yoludur. Bu yolun her bölümün başında samyak kelimesi bulunan bir isim almıştır. Samya mükemmel ya da tam gibi anlamlar taşır. İlk iki bölüm düşünceyle, sonraki dört yol eylemle ve son iki yolda düşünmeyle, bilinçle alakalıdır. Bu yolları şöyle sıralayabiliriz. 1. Samyak dirişti, tam görüş. 2. Samyak samkalpa, tam anlayış. 3. Samyak vak, gerçekçi, doğru konuşma. 4. Samyak karmanta, tam davranış. 5. Samyak ajiva, doğru yaşam tarzı. 6. Samyak uyayama, tam uygulama. 7. Samyak smitri, tam bilinçlilik. 8. Samyak samati, tam düşünme, uyanıklık. Bu bölümleri detaylı olarak ele almadan önce ilk ikisinin öğretinin ve insanın durumunun yeterli bir derecede anlaşılmış olmasıyla ilgilendiği görülebilir. Bazı yönlerden ilk bölüm tam görüş, diğerlerinin tümünü içerir. Budizmin her şeyden önce berrak bir bilinç ve bir dünyayı olduğu gibi görme uygulamasıdır. Böyle bir bilinç kişinin canlı bir dikkatle, dolaysız deneyime, ilk algılandığı haliyle dünyaya yönelmesidir. Dolayısıyla isim ve yaftaların onu yanlış yöne sürüklemesine izin vermemiş olur. Samyak Samadhi yolun son bölümü, birinci bölümün bir tamamlamasıdır. İçinde bilen, bilinen, dualizmi olmayan yalın deneyimi ve katıksız bilinci vurgular. Davranışla ilgili bölümler bir ahlak kuralları sistemiyle olan yanıltıcı benzerlikleri dolayısıyla genellikle yanlış anlaşılmaktadır. Budizm, Tanrı ya da doğa tarafından dikte edilen bir ahlaki konunun var olduğu ve buna itaatin insanoğlunun görevi olduğu konusundaki batı düşüncesine katılmaz. Buda'nın davranış kuralları, yaşamı verilmemiş bir şeyi satın almaktan sakınmak, hırsları, yalanları, sarhoşluğu derinlemesine incelemek, gönüllü olarak kabul edilmiş tedbir kurallarıdır ve amaçları her şeyin açıkça farkında olmaya giden yollardaki engelleri kaldırmaktır. Bu kurallara uymak konusundaki başarısızlık kötü karmaya yol açar. Bu karmanın bir kanun ya da etik bir ceza sistemi olmasından değildir. Bu kalıplaşmış iyi ya da kötü olsun, güdülenmiş amaçlı bütün eylemlerin yaşamı kavramaya yöneldikleri müddetçe karma olduklarından dolayıdır. Budist yaşam tarzının daha ileri seviyeleri kötü karmadan olduğu kadar iyi karmadan da kurtulabilmeyi gerektirir. Dolayısıyla tam davranış son derece özgürdür, tasarlanmamıştır ve spontan kendiliğinden bir eylemdir. Aynı Taocu Wu Wei gibi. Simitri bilinç ve Samadhi uyanıklık, Buda yolunun iç zihni uygulaması olan meditasyonla ilgilidir. Tam bilinçlilik, kişinin kendi duygularının ve düşüncelerinin her zaman farkında olması veya onları daima gizlemesidir, amaçsız ve yorumsuz. Zihnin tam bir berraklığı ve huzurudur. Aktif olarak pasiftir. Olaylar bir aynadaki gibi oraya gelir ve giderler. Her şey sadece olduğu gibi yansıtılır. Yürürken, otururken, uzanırken böyle yaptığını anlar. Böylece her ne kadar bedeni işin içindeyse de o onu olduğu gibi anlar. Bir yere giderken veya bir yerden dönerken, önüne ya da etrafına bakarken, kolunu bükerken ya da gererken her şeyin çok açık farkında olarak davranmaktadır. Böylesi bir bilinçle görülecektir ki düşüncenin düşünenden, bilginin bilenden, öznenin nesneden ayrılması son derece soyuttur. Bir yanda zihin, öte yanda yaşadığı deneyimler yoktur aslında. Sadece bir deneyim süreci vardır ve bu süreçte bir nesne olarak kavranılabilecek bir şey olmadığı gibi bir özne olarak kavranılabilecek bir kimse de yoktur. Böyle bakılınca deneyim süreci kendisine tutunmayı bırakır. Düşünce düşünceyi kesintisiz sadece kendisini kendisinden ayırmaya, herhangi bir gereksinim duymadan kendi kendisinin nesnesi olabilecek şekilde takip eder. Nesnenin olduğu yerde düşünce ortaya çıkar. Öyleyse düşünce bir şey, nesne başka bir şey midir? Hayır, nesne neyse düşünce de odur. Eğer nesne ve düşünce birbirlerinden ayrı şeyler olsalardı, dual bir düşünce durumu çıkardı ortaya. Dolayısıyla nesnenin kendisi bir düşüncedir. Öyleyse düşünce düşünceyi gözden geçirebilir mi? Hayır, düşünce düşünceyi gözden geçiremez. Bir kılıcın ağzının kendisini kesemeyeceği, bir parmağın ucunun kendi kendisine dokunamayacağı gibi düşünce de kendisini göremez. Bu durum samatidir. Zihnin dual olmayan vaziyetidir ki bu durumda zihin kendisine karşı bölünmekten kurtulmuştur. Öte yandan zihnin kendi etrafında kendini kavrayabilmek için sonuçsuz bir harman gibi didinmesi son bulduğu için samadhi derin bir barış durumudur. Bu bütün durağanlığın sürmesi anlamına gelmez. Çünkü zihin bir defa doğal durumuna dönünce samadhi her durumda yürürken, dururken, otururken ve uzanırken devam eder. Fakat eski zamanlardan beri Budizmin vurguladığı şey hatırlama ve düşünmeyi otururken gerçekleştirmektir. Çoğunlukla Buda tasvirleri Buda'yı oturmuş meditasyon yaparken gösterir. Bu özel bir yöntemdir ve Padmasana olarak bilinir. Lotus çiçeğinin duruşunu andırır, bacaklar birbirine geçmiştir, ayaklar hareketsizdir, tabanlar yukarı doğru ve kalçaların üzerindedir. Oturarak meditasyon genelde zannedildiği gibi gizli bir amaca ulaşmak için yerine getirilen ruhani bir alıştırma, uygulama değildir. Budist bakış açısına göre o sadece oturmanın doğru yoludur ve yapacak başka bir şey olmadığı, kişi sinir dalgalanmalarıyla rahatsız edilmediği müddetçe de yapılacak en doğru şey olarak gözükmektedir. Tez canlı batı mizacı açısından oturarak meditasyon pek de hoş gelmeyebilir. Çünkü zihnimizde bulantılar olmadan ya da varlığımıza bir anlam verebilecek daha önemli şeyler yapmamız gerektiğini hissetmeden sadece oturmak için oturmak uygulamasını yerine getirebilecek durumda değilizdir. Bu yüzden de sabırsız mizacı yatıştırabilmek için meditasyona oturmanın gizemli bir amacı olan bir uygulama ya da disiplin olduğu düşünülmelidir. Fakat işte tam bu noktada Budizm açısından o artık bir meditasyon, dhyana olmayacaktır. Çünkü amacın bir sonuç peşinde koşmanın ve bir hedef için kavramanın olduğu yerde dhyana yoktur. Söz konusu dhyana kelimesi, Çince'deki chan ve Japonca'daki zen kelimelerinin Sanskritçe'deki asıl şeklidir ve bu kelimenin anlamı zen Budizmi anlama konusunda merkezi bir konuma ve öneme sahiptir. Genel anlamda meditasyonun şeylerin üzerinde tefekküre dalmak ya da derin düşünmek olarak alınması yanlış bir çeviridir. Fakat trans ya da absorbe etme gibi alternatiflerin daha da kötü olduğu söylenebilir. Çünkü bu anlamlar akla hipnotik büyülenme durumları getirir. Görünen o ki en iyi alternatif dhyana kelimesini çevirmeden aktarmak ve onu nirvana ya da Tao örneklerinde olduğu gibi dile kazandırmaktır. Budizm'de kullanıldığı şekliyle dhyana terimi hem bilinç, smriti hem de samadhi'yi içerir ve birleştirilmiş ya da tek noktada yoğunlaşmış bilinç şeklinde ifade edilmesi en iyi yol olacaktır. Bir yandan sadece şimdi üzerinde yoğunlaştığı için tek noktadır. Çünkü berrak bilinç için geçmiş ya da gelecek yoktur. Sadece batılı mistiklerin sonsuz şimdi diye adlandırdıkları şimdiki an vardır. Öte yandan ise bilen, bilinen ve bilgi arasında bir ayrım yapmadığı için tek noktadır. Fakat Tathagata yani Buda görülecek olanı görendir. Fakat görülenin, görülmeyenin, görülebilirin ya da görenin farkında değildir. Namanatti onları algılamaz. Duyulan, hissedilen ve bilinen şeyler için geçerlidir o. Bunları böyle kategoriler içinde algılamaz. Dhyana'nın ne anlama geldiğinin değerlendirmesini yapmanın zorluğu dilimizin İngilizcenin yapısıyla ilgilidir. Çünkü özne ve yüklemsiz geçişli bir fiil kullanamayız. Eğer ortada bir bilme eylemi varsa dil bilgisi kuralları bilen birisinin ve bilinen bir nesnenin de varlığını gerektirir. Bu kurala düşünce ve konuşma da öylesine alışmışızdır ki onun sadece bir kural olduğunun düşünme deneyimini karşılamak zorunda olmadığının farkına varamayız. Dolayısıyla bir ışık parladı denilince dil bilgisi kuralları sayesinde parlayan şeyin ışık olduğunu görmek ve fark etmek biraz kolaydır. Fakat dhyana özgürleştirilmiş ve uyandırılmış kişinin içinde bulunduğu zihinsel durum olarak konvansiyonel kimliklerin, varlıkların gerçekle karıştırılmasından uzaktır. Bizim bilmeyi bilen ayrı bir kişi ve bilinen ayrı bir şey olmadan anlamaya çalışırken karşılaştığımız sıkıntı, resmi bir akşam yemeğine pijamalarla giden davetlinin karşılaştığı sıkıntı gibidir. Yanlış konvansiyoneldir, kalıplaşmıştır. Varlıkla ilgili yani egzistansiyelist değildir. İşte bu yüzden yeniden konvansiyonun, ölçme ve tanımlama mayasının yeryüzünü kimlikler ve şeyler olarak adlandırdığımız davranışlarla nasıl doldurduğunu görürüz. Konvansiyonun gücü öylesine ikna ve hipnotize edicidir ki bu hayaletleri gerçekler olarak algılarız ve onları kendimize ideal olarak edinir, kıymetli varlıklarımız olarak tanımlarız. Fakat ölünce bana ne olacağına dair kaygı yüklü soru, her şeyden önce elimi açınca yumruğuma ne olduğu ya da ayağa kalktığım zaman kucağımın nereye gittiği sorusu gibidir. Belki de şu anda Buda öğretisinin Visuddhigoma'da verilen ünlü özetini anlayabilecek duruma gelmişizdir. Sadece acı çekmek vardır, çeken yoktur. İş vardır, yapan değil. Nirvana vardır, onu arayan kimse yoktur. Yol vardır, onu kullanan kimse yoktur. 3. Mahayana Budizmi. Buda öğretisi bir özgürlük yolu olduğu için nirvana deneyiminden başka bir özelliğe sahip değildi. Buda nihai şeyler hakkında kelimeler formunda cevap arayan entelektüel merakı doyurmak amacıyla ortaya tutarlı bir felsefi sistem sürme girişiminde bulunmadı. Bu tip sorularla karşılaşıp bu yöndeki cevaplar için sıkıştırıldığında nirvana'nın niteliği, dünyanın kaynağı, kendinin realitesi gibi soruları Buda yüce bir sessizlikle karşıladı. Daha sonra da böyle soruların ilgisiz olduğunu ve gerçek özgürlük deneyimine götüremeyeceğini söyledi. Budizmin daha sonraki gelişmesinin Hint düşüncesinin bu sessizlikle huzurlu bir şekilde devam edememesinden kaynaklandığı görüşü yaygındır. Böylece sonunda kendi gerçeğinin niteliği hakkındaki soyut metafizik düşünceleri gerçekleştirme arzusuna boyun eğmek zorunda kalmıştır. Fakat Mahayana Budizmin başlangıcı hakkında bu yolda bir görüş ileri sürmek yanıltıcı olacaktır. Geniş sınırlarıyla Mahayana Budizmi, Buda yolunu takip etmede karşılaşılan pratik psikolojik problemlerle uğraşmak için olduğu kadar entelektüel merakı tatmin etme çabasından doğmamıştır. Bu tip problemlerin ele alınışının son derece skolastik olduğu ve Mahayana metinlerinin de çok nitelikli olduğu kesindir. Fakat süregelen amaç özgürleştirme deneyiminin ortaya çıkartılmasıdır. Felsefi bir sistem kurmak değildir. Sir Arthur Keith'in ifadesiyle, sistemlerin tutarsızlığı içerisinde algılandığı şekliyle, Mahayana metafiziği yeterince açık olarak keşişlerin ona ithaf ettiği ikincil önemi göstermektedir ki, onun başlıca vurgusu kendi haline bırakılıvermenin elde edilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Mahayana en azından Hinayana kadar ciddi bir biçimde bu pratik sonla ilgilenir ve Mahayana'nın felsefesi sadece insanlara bu amaçlarına ulaşma konusunda yardımcı olduğu sürece önemlidir. Şüphesiz Mahayana Budizmin hem entelektüel meraka hem de amaca ulaşma ile ilgili kestirme yollar konusundaki yaygın arzuya tavizler şeklinde ortaya çıktığı yönler vardır. Fakat temelde o kendi iç işlemleri üzerinde çalışan son derece duyarlı ve kavrayışlı zihinlerin bir çalışmasıdır. Bilinci oldukça yerinde bir kişi için bile Pali külliyatı, Budizmi cevaplanmamış birçok pratik problem bırakabilir. Psikolojik içe bakışı, zihnin işlevleri için analitik sınıflandırmalar kurma işinden çok daha fazlasını yapar ve kuralların anlaşılır olmasına rağmen onların pratikteki bazı zorluklarını açıklamak konusunda her zaman yardımcı olmayabilir. Bu belki de çok kesin bir genelleme olacaktır fakat Pali külliyatı, Nirvana'ya giden yoldaki kapıyı saf çabayla açarken Mahayana anahtar pürüzsüz bir şekilde dönünceye kadar uğraşmaktadır. Kişide bırakılan izlenim budur. Bu yüzden Mahayana'nın çok önem verdiği husus, Nirvana'yı her zihin için mümkün kılabilmek amacıyla gerekli ve işe yarar araçların sağlanmasıdır. Mahayana öğretilerinin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı tahminlere konu olmuş tarihi bir olaydır. Büyük Mahayana sutraları görünüşte Buda'nın ilk müritlerinin öğretileridir fakat tarzları öyle değişik ve öğretileri Pali külliyatınınkilerle karşılaştırılınca öylesine karışıktır ki, konunun uzmanları neredeyse koro halinde onların daha geç bir tarihe ait olduklarını söylerler. İsa'dan önce 202 yılında Budizmi kabul eden Chatragupta Maurya'nın torunu Büyük Budist İmparator Asoka zamanında varlıklarına dair delil bulunmamaktadır. Asoka zamanından kalma kayalar üzerine kazınmış kitabeler insanlara ya da hayvanlara karşı şiddetten kaçınmadan ve diğer mesleklerdeki kişiler için genel kurallardan bahseden Pali külliyatı sosyal öğretilerinden başka bir şey yansıtmamaktadır.